Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Uzun bir aradan sonra Mobility'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Hemen ilk haberimize başlayalım. Amerika'nın saygın gazetelerinden Wall Street Journal geçtiğimiz hafta iPhone 7 ile ilgili önemli bir haber yayınladım. Bu haberde aslında dikkat çeken iki başlık var. Bunlardan birincisi iPhone 7'nin, ya yani bu sene çıkacak iPhone'un çok önemli değişiklikler içermeyeceği. İkincisi ise önümüzdeki sene çıkacak, yani iPhone'un 10. yılına çıkacak yeni iPhone'un önemli güncellemeler içereceği şeklindeydi. Aslında iPhone 7'de görme ihtimalimiz olan bir takım teknolojilerin henüz Apple'ın istediği olgunluk seviyesine ulaşamadığı için önümüzdeki seneye bırakıldığını söylüyor Wall Street Journal'ın yazarı.
Evet, şu anda iddia bu. Hatta sadece Wall Street Journal değil, birçok sitede de aynı iddialar şu anda dillendirilmeye başlanmış durumda. iPhone 7'den fazla bir şey beklemeyin diyorlar. Tamam, beklemeyelim, kullanıcılar da beklemesin ama zaten iPhone 6 serisi satışları ortada, Apple'ın istediği gibi gitmiyor. Çok yenilik sunmayan bir iPhone 7'ye gerek var mı o zaman?
Yani sonucunda yeni bir model çıkarmaları gerekiyor çünkü rakiplerde boş durmuyorlar.
Evet.
Bu açıdan bakıldığında dediğin haklısın, iPhone 6S satışları, 6S ailesinin satışları son dönemde belli bir sinerji kaybı yaşıyor ama özellikle iPhone SE'de mesela siparişlere yetişemedikleri söyleniyor diğer taraftan.
Ama zaten o fiyatıyla falan o zaman da söylemiştik, en çok satan telefon olacak diye.
İyi bir telefondu. Şimdi bir şekilde iPhone 7'yi göreceğiz. iPhone 7 ile beraber Pro modelini görür müyüz? Çift kamera olur mu onu bilmiyoruz ama iPhone 7'de şöyle bir güncelleme olacak. Artık 3.5 mm kulaklık girişini görmeyeceğiz. Lightning port üzerinden bunu halledeceğiz ama Lightning destekli kulaklıkların üretim maliyetleri şu aşamada yüksek olduğu için Apple ilk defa bir adaptörü, bir dönüştürücü adaptörü kutu içlerine dahil edecek gibi görünüyor. Yani iPhone 7'de 3.5 mm kulaklık girişi olması da bile Lightning port üzerinden biz o çıkışı, o giriş alacağız ve herhangi bir kulaklığı takabileceğiz. Zaten standart bir kulaklığın çıkacağını bekliyoruz.
Evet, Apple tarihinde ilk olacak. Dönüştürücü bedava alacaksınız. Eğer gerçekse tabii. Şöyle bir durum var. Kendi kulaklığı zaten Lightning portunda olur diye tahmin ediyorum ama kendisi de dönüştürücüyle bağlanırsa o iş biraz tuhaf durur.
Kendi kulaklığı Lightning portta olmaz ve yine 3.5 mm gibi olursa o aslında acayipmiş olur.
Çünkü... Evet, işte o zaman çok tuhaf olur. İşte dönüştürücüyle takarsak falan garip olur. Kendi kulaklığı Lightning portuna sahipse zaten neden o zaman dönüştürücüyü kutu içine koyacak, o da ayrı bir soru işareti. Yani şimdi şunu söylemek lazım. Wall Street Journal'ın dile getirdiği iddialar tabii ki gerçek değil. Bunlar sonuçta hala bir iddia. Kesinleşmiş şeyler değiller. O kutu içindeki dönüştürücü adaptör kısmı benim kafamda soru işareti yarattı o yüzden.
Yani bak, şöyle bir şey yapabilirler. Sonucunda maliyetler yükselmesinde aslında yine alıştığımız kulaklığı adaptörle beraber verip yine kendi marka olan Beats üzerinden Lightning portunu destekleyen pahalı kulaklıkları da piyasada yaygınlaştığına
i̇şte gidebilirler. İşte adaptörünü gösterirse çok garip olacak kutu içinden adaptörünü.
Bence de garip olacak ama sonucunda MacBook'ta da adaptörle gösterdiği bir sürü fonksiyon var aslında olması gereken, yani orijinalinde olması gereken.
Öyle ama kutu çıkın için, yani kutu içinden çıkan herhangi bir şeyi de adaptörle bağlamıyorsun alete.
Bağlamıyorsun da işte bağlama ihtiyacı duyduğun zaman da adaptör kullanıyorsun mesela. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
Evet.
Kulaklık standartını yapacak bu değişikliğe bağlı olarak kasa kalınlığının 1.5 mm civarında inceleyeceği de söyleniyor. Yine bu da detaylar arasındaydı. Tabii inceleyirken kasa mukavemetinden ödün vermemek adına belki malzeme kalitesinde bir takım güncellemeler yapabilirler.
Kamera çıkıntısını ne yapacaklar? Daha mı çıkıntılı olacak?
Ortaya çıkan sızma görüntüler, bir takım şema görüntülerine bakarsak ya yine kamera çıkıntısı var. Arka taraf dümdüz değil. Muhtemelen kasayı incelteceğim derken o çıkıntıdan çok fazla yine herhalde...
Evet, akıllı telefon endüstrisinin en büyük sıkıntısı olmaya başladı. Tüm telefonların kamera çıkıntısı var artık. Tabii kamera sensörleri büyüsün, daha iyi fotoğraflar çeksin istiyoruz. Onlar da bir yandan incelemiyorlar tabii ki. Yani sonuçta bir optik var, işte optik stabilizasyon dediğimiz optik hareketi sağlayan dolanımlar var.
Aynen.
Bir sürü var da var. Yani kamera teknolojisi, çip teknolojisi gibi değil, onu inceltmek öyle kolay değil.
Büyük bir modülden bahsediyoruz.
Fiziksel bir şey için kullanılıyor.
Aynen öyle ama tabii... Çok rahatsız olanlar kılıflarla, bir takım kılıflarla bunu çözebiliyorlar. Fakat tabii gönül ister ki görüntü kalitesinden taviz vermeden arkada herhangi bir çıkıntı olmasın ve daha göz hoş gelen bir tasarım olsun. Bu arada 2017'de çıkacak, yani 10. yılda çıkacak. iPhone 10. yılında çıkacak yeni iPhone'un ismi iPhone 8 olmayabilirmiş, bu arada onu söyleyelim. Özellikler arasında da OLED ekran ve kavisli ekran olacağı söyleniyor. Yine bunlar da ilginç detaylar. Hatta aslında uzun süredir de dedikodusu yapılan parmak izi okuyucu ve ki parmak izi okuyucuyu içeren home butonunda kapasitif olacağı söyleniyor.
Evet,
komple kaldıracağı söyleniyor ama o biraz daha uzak bir ihtimal gibi görünüyor.
O 10 yıldır dile getirilen fantazi, Apple'ın o tuşunu ekrana koyduğumu çünkü çok güzel bir konsept tasarım ortaya çıkıyor. İnsanlar klik alabiliyorlar o sayede. Her haber sitesinde bir tane görürsün. Home butonu artık ekrana taşınıyor. Ama yok mu öyle teknolojileri var arkadaşlar? Qualcomm'un bazı teknolojileri var ama hala daha da çok deneysel aşamada.
Çok deneysel aşamada. Ultrasonik sensörler vesaire, evet. Radar teknolojileri şu bu. Ki aslında onda bir takım telefonların kullanacağı söyleniyordu ama şu vakte kadar da kullanan çıkmadı. Bu arada şeyi merak ediyorum. Tabii yeni iPhone 7'de kasada çok ciddi revizyon beklemiyoruz ama ekran kasa oranına acaba gelişme olur mu? Çünkü biliyorsun şu anda
en kötü telefonlardan
bir tanesi. 5.5 inçlik iPhone 6'sı Apple Plus'ı alıyorsun. 6 inçlik telefon gibi kalıyor, evet. Yanlarına bakıldığı zaman.
Hatta bir iddia vardı. Diyorlar ki ahize kısmı biraz büyüyecek. Eğer öyle bir şey olursa... Sensör
kılımı artar mı diyorsun?
Daha da kötü olur, evet.
Hatta geçen sitede bir yorum da gördüm. Bir haber vardı. Apple'dan önce iPhone markası ürün satan firma diye. Biliyorum, bir fax cihazı gibi bir makine satıyorlar. Onun da bir ekranı var. Demek ki iPhone ismi neredeyse ekran çerçeve oranı yine hep yüksek. Bize bir okuyucu yorumda aslında şimdi aklıma geldi. Onu da paylaşmak istedim. Apple tarafından bir başka haberimiz iOS 10 ile ilgili. Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 10'un özellikleri paylaşıldı. Şu an geliştiriciler ya da geliştirici hesabı olan kullanıcılar destekleyen cihazlara bunu kurabiliyorlar. Ama geçtiğimiz günlerde güvenlik tarafıyla ilgili bir tartışma ortaya çıktı. Çünkü Apple tarafında ilk defa iOS 10'da kernel şifrelenmemiş. Bununla ilgili olarak çok çeşitli yorumlar gündeme geldi. Apple bunu unutmuş olabilir, hata yapmış olabilir ya da dikkatinden kaçmış olabilir ve günün sonunda çok ciddi güvenlik sorunları, handikaplar ortaya çıkabilir tarzında. Tüm bu dedikodular sonrasında Apple resmi açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi iOS 10'da dedi kullanıcıların özel bilgilerini kernel'a tutmadığımız için güvenlik tarafından herhangi bir endişe durumu söz konusu değil. Böyle yapmamızın temel sebebi işletim sisteminin genel performansını arttırabilmek, keşi biraz daha rahatlatarak gerek multitasking olsun gerekse başka işlemlerde genel deneyimi yükseltebilmek.
Evet, onları hızlandırmak için yaptık diyor ama güvenlik uzmanları hala da Apple'la hemfikir değiller. Kernel'ın açıkta olması güvenlik zafiyetleri beraberinde getirebilir diyorlar. Benim aklıma da şu FBI ile yaşanan sorun sonrasında FBI veya benzeri servisler daha rahat kırsın diye yapmış olabilirler mi sence?
Pek çok şey olabilir aslında. Yani şimdi özellikle
tüm yazılımı değiştirmek yerine kernel'ı değiştir için erişsinler tarzında.
Yani arka plan neyin döndüğünü bilemeyiz açıkçası. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Intel işlemcilerde backdoor var mı diye yine bir haber de gündeme geldi ki.
Yalnız o güvenlik uzmanının iddiasına göre var.
Var ki o güvenlik uzmanı önce NSA tarafında Edward Snowden'in aslında yayınladığı bilgilere göre de sadece Intel değil Amerika menşeli pek çok donanım firmasının ürünlerinde arka kapı var aslında baktığımız, evet. Zaman. Ha, var mıdır? Yani şimdi geçmişten günümüze gerek komplo teorileri gerek devletlerin işi olan ilgi ve alakasına dikkat ettiğimizde olmaması sürpriz olmaz. Evet. Olması sürpriz olmaz. Ha, olmayabilir. Bunlar açıkçası ben güvenlik uzmanı değilim. Nasıl analizler tam olarak neyi gösteriyor, neye dayanarak bu bilgileri elde ettiler onu da bilmiyorum ama Apple'ın özellikle son dönemde FBI tarafıyla sürekli tartışması, hükümetle dalaşması ve Amerika'daki aşırı milliyetçi bir takım gruplardan da grupların hedefine düşmesinden dolayı ki çünkü biliyorsun o olayda San Bernardino'daki terörist saldırıdan dolayı, evet. Teröristin iletişim kurduğu kişilerin yakalanması hedefleniyordu.
Bir uyuşturucu satıcısı vardı yine hedefte, onun telefonu vardı.
Aynen öyle ama sonuçta İsrail menşeli bir şirket bunu alıp kırdığını zaten, evet. Kırabildiğini ispatladı. Dolayısıyla arka planda bir sürü şey olabilir. Apple tarafı kesinlikle güvenlik tarafıyla ilgili bir zafiyet olmadığını, aslında güvenliğin zaten geliştirildiğini, bunun performans arttırıcı bir önlem olduğunu söylüyorlar.
Bunun başta şey olur, Apple iPhone için düğmeye bastı falan derdi.
Ya bu kadar tartışmadan sonra güvenlik zafiyeti yaratacak böyle bir adım atarlarsa zaten iyice skandal olacak açıkçası bakıldığı zaman. Bunu bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bir başka 7 ile devam edelim. Galaxy Note 7 yine en çok beklediğimiz telefonlardan bir tanesi. Muhtemelen Eylül-Aralık döneminde herhalde iPhone 7 mi? Note 7 mi? Abi hangi telefonu alayım sorularıyla karşılaşırız diye tahmin ediyorum.
Evet, biz de büyük ihtimalle Note 7 al kardeşleriz. Yani özellikle hele ki böyle olursa.
Öyle olursa muhtemelen öyle. Ama örneğin iPhone 7 Pro'da çift kamera, çift hoparlör vesaire tarzı bir takım iddialar, evet, gündeme
çift
gelirse.
Çift kamera fark yaratır çok ciddi bir şekilde.
Hele ki mesela Huawei P9'dakine benzer bir deneyim sunarsa orada, evet. Hakikaten değişik şeyler görebiliriz.
Ya da Samsung'un da çift kamerayı denemesini istiyorum.
Ki gelecek o yönde. Sanırım amiral gemi telefonlarında olmasa bile onların belki alt varyasyonlarında ya da başka modellerde önümüzdeki sene pek çok telefon üreticisinde çift kamerayı göreceğiz gibi.
S8'de görürüz belki.
Hani ana şey modelde olmasa bile, evet. Belki hani S8D diye bir model yapar.
O da S8D olabilir,
diye, evet. Model yapar. Öyle bir deneme de yapabilirler açıkçası. Galaxy Note 7 için artık geri sayım başladı. İşte Temmuz ayına gelmek üzereyiz. Aşağıda 1-1,5 ay sonra Ağustos ayı içerisinde telefon lanse edilip dünya ile aynı anda Türkiye pazarına giriş yaptığını göreceğiz. Artık 3 aşağı 5 yukarı üzerinde hem fikir olan teknik özellikler de şekillenmeye başladı. 5.8 inç boyutunda çift taraftan kavisli bir ekran artık standart olacak gibi görünüyor. Yani hani birden fazla versiyon değil. Belki sadece 5.8'in çift taraftan kavisli ekranla gelecek.
S6 Edge Plus'taki ekranı birazcık daha büyütmüşler. Küçüldüğünü görmüştük SE'de. Beni biraz hayal kırıklığına uğratmıştı o. Çünkü S6 Edge Plus'a alışan diğer arkadaşlarım da SE'ye geçemediler. Sırf o ekran küçülmesi olayından dolayı. Şimdi tekrar gönülleri kazanacak.
Tabii öyle olacak. Bir de tabii S6 jenerasyonundan S7'ye geçerken panelde de çok ciddi gelişimler oldu. Çok daha iyi bir panelle çift taraftan, evet. Kavisli olarak göreceğiz. Bazı iddialar Bir modelde çift taraftan klavye olacağını, bir başka alternatif modelde ise düz bir ekran olacağını, hatta tek taraftan klavye seçeneğinin olacağını söylüyor ama...
Düz ekranı arayan çok kullanıcı var çünkü. Klavye herkes tarafından sevilmedi derdi.
Sevilmedi çünkü mesela işte H serisi herhangi bir telefonu kullandığında kamerayı kullanmak isterken alttan bir şekilde avucun yanan, parmak yanan ekrana temas ediyorsa hep bazen kamerada tepki sorunu yaşayabiliyorsun.
Genelde bazen geri tuşuna basıyorsun yanlışlıkla. Bir şeyler oluyor. Hep bir yerlerde bir yanlış bir şeye bastığını hissedebiliyorsun.
En basitinden yani. Çift taraftan klavyesi bir telefon masaya koyduğunda kenarlardan tutup eline alamıyorsun telefonu. Böyle bir takım kendisine has handikapları var ama kenardan, önden, yukarıdan baktığın zaman havalı göründüğü bir gerçek. Onu söylemek gerekiyor. Ekran çözünürlüğümüz yine 1440x2560 olacak. S7 jenerasyonuna göre ekranda yine bir takım ufak tefek optimizasyonlar görebiliriz. Zaten S7 jenerasyonu şu an en iyi ekrana sahip. Note 7 muhtemelen en iyinin iyisi olacak gibi görünüyor. İşlemci tarafında Amerika, Japonya ve Rusya, daha doğrusu Çin pazarı için Snapdragon 821 ya da 23, orada artık ismi ne olursa onu göreceğiz.
Şanslı insanlar.
Diğer pazarlar için de Exynos 8890'ın bir varyasyonunu görebiliriz. Frekans tarafında belki ufak tefek artışların olduğu. Tüm ülkelere Snapdragon serisine giderse bu da bizim için beklemediğimiz bir sürpriz olur, onu da söyleyelim. 6 GB RAM var. Çinliler zaten fitil ateşlediler. Samsung tarafında Note ailesi RAM artışının olduğu jenerasyon zaten.
8, 16, 32 diye devam eder bu artık.
Devam eder diye tahmin ediyorum ben de. Muhtemelen depolama kapasitesinin 32 GB'dan başlayacak. S7'lerdeki önde 5, arkadaki 12 megapiksel kamerayı göreceğiz. Ama yazılım tarafında belki arayüz tarafında, kamera arayüzünde bir takım güncellemeler olabilir. Ve daha da önemlisi... 4000 mAh büyüklüğünde bir pilimiz olacak.
Benim için önemlisi buydu. Tamam, 5000 mAh telefonlar görüyorduk ama tepe model telefonlarda pil bir türlü o uç seviyelere gelmedi. SDH'de bekliyorduk, olmadı. Şimdi herhalde nota nasip.
Onlar tabii 3600'lere çıktılar. Şimdi 4000'le beraber daha da vaatkar olur.
Evet.
Tabii ekran boyutu büyüdüğü için 400 mAh'lar belki benzer pil performansından bahsedeceğiz. Tam onu bilemiyoruz.
Çok kötü olacağını düşünmüyorum. AMOLED ekran sonuçta. Hani karanlık bir tema kullanıyorsan daha da uzun süre gidebilir belki.
Yok, şeye göre diyorum. S7'de mesela tabii ekran doğru. Daha küçük. 3600 mAh. Bunda 4000 mAh ama ekran daha büyük. Tabii işlemci tarafında bir takım optimizasyonlar olursa ya belki yine kısma daha yüksek pil ömründen bahsedebiliriz. Kalemde bir takım güncellemelerin olacağı yine bekleniyor.
Ben Exynos'ta ne yapacaklar onu merak ediyorum. Hani şimdi Qualcomm çözümüyle Exynos çözümüne baktığında, yan yana koyduğunda Snapdragon'la arada çok büyük bir performans farkı yok. Kullanıcılara yok. Şey diyebiliyorsun, aman onu alma bunu al, aynı şey. Ama şimdi Snapdragon'un daha da hızlandırılmış bir hali 823 gelirse işte o zaman kendileri işlemcileri hakkında neler yapacaklar?
Exynos tarafının bana kalırsa en büyük handikapı kernel tarafında yazılım güncellemelerine biraz daha geç adapte olabilmesi. Çünkü Snapdragon tabanlı herhangi bir cihazın bir büyük Android güncellemesi alması diğer platformlara göre kısmen daha kolay oluyor.
Evet.
O tarafta gerek geliştirme kitleri gerekse sürücü tarafında Qualcomm'un da aktif olduğunu biliyoruz ama sonuçta Samsung kendi platformu olduğu için hiçbir zaman geride kalmak da istemiyor. Böyle bir gerçek var.
Evet.
Bir de tabii bu kadar iddialı ve güzel, gözle kulağa hoş gelen bilgi sonrasında fiyatlarla ilgili bir takım dedikodular var. Avrupa için 799 euro. Amerika için ise $900 gibi fiyatlar var. Şimdi zaten telefon dünyasında fiyatlarda bir yükseliş trendi olduğunu biliyoruz ama bu fiyatlar çok abartı olur gibi
geliyor. Aslında beklenmedik fiyatlar değil. Şimdi kendi açısından baktığında firmanın piyasada halen S6, S6 Edge, S6 Edge Plus gibi telefonları
Note 5'ler, 7'ler,
temin edebiliyorsun. Note 5 var. Hala ne diyoruz? En alınabilir telefonlardan birisi diyorsun.
Ama ne diyorsun? 1800 liraya al.
Yani evet. Şimdi Note 4 var. Şimdi kalkıp da adam şey yapamıyor. Onlara yakın bir fiyat konumlandıramıyor, satışını baltalayacak, şey yapıyor, onların da satışını baltacak çünkü onları da satmak istiyor. Bu yüzden en tepeye koyacak onu, o fiyatı zaten süreçte düşene kadar diğerlerinden kurtulmuş
olacak. İşte maalesef
olacak.
Pazar kendi içerisinde bir kısır döngüye girmiş durumda. Yani bir sene öncesinde amiral gemisini istiyorsan uygun fiyata nispeten alabiliyorsun ama bu sefer de üst segmentlik telefonların fiyatları yükselmeye başlıyor. Böyle bir durum söz konusu.
Ki Amerika fiyatı 1000 dolara yaklaşırsa Türkiye fiyatını düşünemiyorum yani.
Böyle bir durum söz konusu. Bir de işin bir başka boyutu da, geçen sene Note 5 alanlar için aradaki fiyat indiriminin, oluşan fiyat farkında biraz tabii kimlerine dokunuyor olması.
Evet,
acı verici noktalara gelebiliyor çünkü. O tarafta sanırım yine en güzel politika Apple'da. Çünkü satlı ürünlerin fiyatları genelde çok ciddi düşüş yaşamıyor. Ya bugün hala iPhone 5'i 1500 liraya satabiliyor ve alıcısı da var. O da aslında ayrı bir...
Evet, sen de elindeki telefonu rahat çıkartabiliyorsun.
Çıkartabiliyorsun aynen. 2 sene sonra telefonu...
O dönemi, çok canını acıtmadan satıyorsun.
Ya şöyle bir durum söz konusu. 2 sene öncenin iPhone'unu satıp bu günümüzün modern... Yüksek performanslı bir Android telefonunu 3-5 lira daha koyup alabiliyorsun.
Evet,
öyle
doğru.
Bir gerçek var maalesef piyasada arkadaşlar. Bakalım Note 7 için geri sayım başladı. Ağustos ayında göreceğiz. 3 aşağı 5 yukarı bir özellikler olacak ama hani sürpriz bazı özellikler olur mu onu bilmiyorum. Çünkü Samsung'un son günlerde yaptığı bir takım açıklamalar var. İşte 300-400 dolara satılan telefonlar üst seviye cihazların %90'ını yapar hale geldiler. Bizim daha fazla rakiplerde olmayan özelliklere yoğunlaşmamız gerekiyor diyor. Belki sürpriz özellikler görebilir miyiz? Ha, bu jenerasyonda olmasa bile seneye muhtemelen yeni şeyler yenecekler. Ondan bahsedebiliriz. Dedim bak ne oldu? Eşisinin CEO'su da ya şimdi sonunda şirketten ayrıldı.
Peter Chu için şunu söylüyorlardı. Yapılan telefonlara birebir katkısının olduğu ve tamamen onun istediği gibi şekillendiği bütün her şeyin. Son dönemine baktığımızda firmanın kullanıcıların...
HTC'den bahsediyoruz bu arada.
Evet, HTC tarafında kullanıcıların çoğunluğunu yakalayan tasarımlara imza atamadığını görüyoruz.
Evet.
Yani en son One M7'den sonra ne yazık ki tasarımlar tüm kullanıcıların genelini tasvip ettiği hale gelmedi. Özellikle ultra piksel kameraya sıkışıp kalmaları, Çinli firmaların bile ekran kas oranında çok daha iyi işlere imza atması kullanıcılar tarafında hep soru işareti oldu. Son olarak da herhalde anladığım kadarıyla HTC onda çok iyi gitmiyor ki. Artık ben bırakayım dedi ama bence bu kadar beklememeliydi. En azından M9'dan sonra koltuğu bir başka yetenekli adama verebilirdi.
Şimdi Peter Chu'da sevdiğim nokta şu, hani Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer'ın telefon tarafındaki versiyonu gibi. Markasına çok tutkulu çalışanlarını böyle sürekli gaza getirmeyi seven.
Gördüğümüz kısımda olabilir tabii.
Yani içeride ne olduğunu tabii onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama en nihayetinde dışa yansıyan kısmıyla markaya çocuğu gibi davranan. Bazen çok sevdiğin zaman işte markaya zarar verebiliyorsun ister istemez. Gün sonunda hani HTC'nin bugünkü durumu 3 sene önceki durumu değil. Hani örneğin bir One X aklıma geliyor. Şu an bütün üreticilerin o yaptığı 2.5 boyutlu ekran goygoyunu başlatan telefonlardan birisidir. Materyal kalitesine bakıyorsun. Yıllarca hep en iyi telefonlara imza atan firmalardan birisi oldu HTC tarafı. Ama işte bugün gelen nokta itibariyle HTC'nin parlayan yıldızı telefonları değil, gözlüğü Vive bakıldığı zaman. Böyle bir gerçek var ortada. Hani amiral gemi telefonları bir tarafa bırakıyorum. Giriş ve orta segmentlere çok et edişe dokunur telefonlar piyasaya çıkartamadı. Şimdi
fiyat performans sonra hep kötü oldu telefon.
Samsung'a bakıyorsun yeni A serisi diyor bir şeyler yapıyor. Yeni J serisi diyor giriş seviyesinde bir şeyler yapıyor. İşte LG'ye bakıyorsun G4C diye bir model var. G4 Lite diye bir model var. Hani giriş seviyesinde aksiyon olabileceği modeller çıkartıyor. İşte bir taraftan yine o segmentlerde Asus gibi firmaların yenilikçi bir takım ürünleri var. Ya da fiyat performans oranı yüksek. Çinlilerde Lenovo'ya bakıyorsun bir şeyler yapıyor. Diğer Xiaomi'ye bakıyorsun bir şeyler yapıyor. Ama HTC'si evet, bir tane amiral gemisi görüyorsun artısıyla eksisiyle ama altını dolduramıyorlar genelde. Yani öyle bir sıkıntı yaşadılar.
HTC gibi firmaların şöyle bir sorun olmaya başladı. Çinli firmalar neden uygun fiyata satabiliyor? Çinli firmalarda maliyet yok. Türkiye ofisi yok, Amerika ofisi yok, İtalya ofisi yok. Anlatabiliyor muyum? Olabildiğince kompakt Çin'deki tek bir yerden bütün her yeri yönetip...
Bir de çok ciddi Ar-Ge de yok şimdi.
Evet,
yani. Hani
İthalatçılarla gidip kopya ürünlerle ilerlemeye çalışıyorlar. HTC gibi firmalara bakıyorsun. Bunların Türkiye'de çok ciddi bir ofisleri var. Evet. Hem basında hem halkta olabildiğince iyi bir şekilde ilgilenen teknik servis yatırımları var. Fabrikaları var. Bir sürü insan çalıştırıyor. Pazarlamacısından mağazalarda çalışan promotörlerine kadar. Maliyetleri fazla adamların zaten. Bir marka değeri var korumak istediği.
Şimdi doğru. Bir de telefonların maliyeti de yüksek. Evet. Düşük değil şimdi. Yüksek materyal kalitesi. İşte çift hoparlör. Gelişmiş ses çipi. Hoparlör için ayrı amfi.
Ve bunların çoğunu ilk kullanan insanlar oldular.
Aynen yani. Öyle. Yani. Sonucunda yanları mesela chamfer dediğimiz o eğimli kenarları var yine HTC'nin. Bunların CNC makinesinin işlenmesi, bir şasinin oluşması uzun süreler
uzun
alıyor.
Süreler
bunların
alıyor.
Hepsi maliyet açıkçası.
Şimdi Çinli firmalarla tabii doğal olarak yarışamıyor bu tip firmalar. İnovasyon tarafında da aslında kullanıcıların ilk istediği şey ne derdi? Pili büyük olsun, ekran kas oranı iyi olsun.
Performansı iyi olsun.
Evet, ekran kas oranını bir türlü toparlayamadılar. Özellikle kapasitif tuşlara çok zor geçmeleri, kullanıcıyı çok zor dinlemeleri. Biraz Google'un yönlendirmesi de olabilir. Çünkü Google kendi beraber çalıştığı partnerlerine sürekli olarak sanal tuşları ısrarla kullanmalarını söylüyor. İşte bu tip nedenlerden dolayı kullanıcılar biraz uzaklaştılar firmadan. Şimdi onu da biraz işte nedenlerini, dönüşlerini görüyoruz. Yani Vive çok başarılı. Under Armour'la beraber gittikleri işbirliğiyle ürettikleri spor aksesuarları çok başarılı. Şu an herkes bunları konuşuyor ama telefon kısmında yani firmanın ana lokomotifi kısmına baktığında orada pek de bir hareket yok.
Bakalım Peter Chu'dan sonra Cher Wang ki zaten HTC'nin eş kurucusu ve uzak doğunun en güçlü kadın iş kadını olarak
zaten
gösteriliyor.
Zaten aslında bir yer değiştirmişlerdi onlar.
Aynen zaten.
10 sürecinde.
Bir süredir zaten aslında Cher Wang işin başındaydı. Peter Chu bu arada Cher Wang'a danışman olarak şirketteki kısmen de olsa varlığını devam ettirecek ama kendisi muhtemelen bundan sonra Digital Domain adı altında bir görsel efekt firmasına zaten geçtiğimiz dönemde yönetim kuruluna üye olmuştu. O tarafta galiba sanırım bundan sonraki kariyer hayatını sürdürecek gibi görünüyor. Umarız HTC adına olumlu gelişmelere vesile olur. Çünkü HTC gibi firmaların, yenilikçi firmaların yüksek hani yenilik yaptı ya da yapmadı bu tartışmayı bir tarafa bırakalım. Yüksek kaliteli ürünler ortaya koyan firmaların pazarda mutlaka var olması gerekiyor.
Evet.
Bu arada kısa iki tane daha HTC haberimiz var. Onlardan da bahsedelim. HTC'nin geliştirici kanalından bir haber var. Muhtemelen sens arayüzünü diğer telefonlara da verebilirler. Çünkü bunu verebilecek programın başlangıcı için beta testerlar arıyorlar şu aşamada. Bu da ilginç olabilir. Zaten biliyorsun HTC bir takım uygulamalarını Android Market üzerinden genel kullanıma açmıştı.
Sen 8'i de. Allah var. HTC ondaki Sense benim hiç beğenmediğim bir Sense. Neden dersen adamların galerisi yok, müzik çaları yok. Yok da yok. Bir tek telefon dialer var yani HTC'nin doğru dürüst kullanabildiğim. Bir de kamera uygulaması var. Yakında onları da çıkartacaklar. O zaman zaten buna gereksiye 50 bin tane arayüz var.
Yani hani
kullanabileceğin.
Şimdi tabii orada arka planda Google'un da bir takım zorlamaları var. Yani aynı iş yapan uygulamalardan ikişer üçer tane olmasın ama hani Chrome olsun eyvallah onu anlıyorum ama kendi video uygulamanı niye çıkartıyorsun? Evet, kendi dışarıları niye çıkartıyorsun?
Şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Tamam Android'de saf Android deneyimi iyidir, güzeldir diyen kitle azalıyor. O kitle yavaş yavaş diğer telefonları deneyimledikçe böyle bir şeyin olmadığını görüyorlar. Yani Google'ın saf Android deneyimi hızlı ama içindeki yazılımlar o kadar kötü arayüzleri, o kadar kötü bir kullanılabilirliğe sahipler ki.
Abi Chrome'un hantallığı ortada işte.
Evet yani. Ne yazık ki. Yani daha sonrasında böyle telefonlara geçip de kendi galerisini, kendi video yöneticisini falan göremeyince şok oluyorsun resmen.
Yani sonucunda çünkü bugün bir video açmak istediğiniz altyazı desteği olan, geniş format desteği olan, bir müzik çalar başlattığınız zaman FLAC desteği olan ki müzik özelliğinden bahsediyorsun. O kadar donanımsal özelliği bir yazılımdan destek var. Yani evet, öyle sıkıntılar var. Bunları tamam hani Play Store'dan 3. parti Envite işte uygulamayı kurup indirebiliyorsun ama amaç kullanım kolaylığıysa senin zaten en iyisini standart olarak verebiliyor olman lazım.
Ücretsiz olarak adama 10 numara müzik çalar, 10 numara galeri video yönetici sunman lazım. Yoksa var. İnternetten indirdiklerini, marketten indirdiklerini sözünü kestim ama reklam dolu zaten abi paralı almadıkları.
Öyle hani şu var. Hani iç tarafta ben yeni bir müzik çalar yatırımına girmek istemiyorum diyorsan işte sağlıyorum. PowerAmp diye bir müzik çalar var. Git girişimcisiyle işbirliği yap, bundle yap, içine koy bir şeyler, evet, yap yani. Bunlar önemli. Benzer şeyleri diğer üreticiler için de bahsedebiliriz. Hani ticari bir anlaşmayla Microsoft'un Skype'ını koyacağına kullanıcıya daha fazla faydası olacak bir video çalar koy, bir müzik çalar koy değil mi? Bunlar
ne
önemli şeyler.
Ne yazık ki evet böyle bir sıkıntıları var.
Ki HTC de rakiplerden daha fazla multimedya özelliklerine yoğunlaşan firmalar yani vurgu yapan firmalardan bir tanesi bence bu açıdan önemli.
Yani sensi başkasına vermesi emin ol kullanıcılar tarafında öyle çok da bir şey yapmayacak. Sensin içi boşaldı zaten. Bir
öyle
şey
ama en nihayetinde merak edenler açısından da artık muhtemelen bugün olmasa bile orta uzun vadede artık sensi arayüzünde evet, cihazlarınıza kurabileceksiniz. Teknik olarak tek bir kriterden bahsediliyor. Kuracağınız cihazın Android 4.4 ve üstü olması gerekiyormuş arkadaşlar. Ve Sense 8 veriyor bu arada son sürümü. Üstün bahsettiği sürümü dağıtacaklar. HTC'nin tabii bu sene muhtemelen çıkış noktası yeni Nexus telefonlar olabilir. Hatta iki telefonda HTC tarafından üretileceğini konuşuyoruz. Bunların kulakları da var. Selfish ve diğer model. Teknik özellikler ortaya çıktı. Selfish kod adını taşıyan modelin aslında bakılırsa LG'nin ürettiği Nexus 5X'in devamı niteliğinde kısmen mütevazı özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Şu an önümde teknik özellikler var. Full HD ekran 5 inç boyutunda. 4 GB RAM 32 GB yapalım. Aslında mütevazı olarak yorumladığımız özellikler bugün için halice kalbur üstü özellikler. Bu arada 4 çekirdekli bir işlemciden bahsediliyor. Muhtemelen Snapdragon 820 iyi görebiliriz burada. Evet. Diğer model var bir daha açıkçası. Onun da kod adı Merlin. Onun 5.5 inç ekranı sahip olacağı, 1440x2560 ekran olacağı ve onda Snapdragon 821 işlemcinin kullanılıp standart depolamında 64 GB olabileceği söyleniyor. Her halükarda bu iki telefonu da biz HTC'den görürsek Nexus'un gazıyla HTC'si kısmen olsa bir toparlama eğilimi gösterir gibi geliyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Ya vallahi göreceğiz. Nexus'u yapıp da zengin oldum, toparlandım, uçuyorum diyen firma yok. En son Nexus telefon yapanların hepsi zaten bu işten de çıktılar.
Tek yalçı Huawei oldu. Onun için ciddi bir prestij oldu.
Evet, onun haricinde bir şey yok. Huawei de uçurup kaçırmadı zaten Nexus telefonlar biliyorsun yani. Nedense o işte tat alan, süper memnun kalan ben bir firma görmedim.
Yani doğru söylüyorsun ama en azından şimdi HTC'nin fiyatı ortada, maliyeti ortada, satışları ortada. En azından bunların fiyatı kısmen daha makul olursa amiral i̇şte genelinde bunları satar diye.
Firmalar tamamen genelde orada şey ikilemine düşüyor diye düşünüyorum herhalde. Bir Google kısıtlıyor olabilir bazı şeylerin pazarlama argümanlarını veya bazı ülkelerde
satışını. Ben Google Türkiye'ye sorup kesinlikle karışmıyoruz diyor.
Yani öyle diyorlar. Bir diğer tarafta da adam kendi bacağını sıkıyor. Neden dersen HTC on mu satmak daha karlı sence? Nexus telefon mu satmak HTC açısından? Ucuza.
Tabii ticari olarak Google'un da işten kar payı aldığı muhtemeldir diye düşünüyorum. Ha Türkiye'ye gelir mi? Google Türkiye'nin söylediği şey şu. Nexus cihazı üreten bir firma Türkiye'ye getireceğiz dediğinde biz karşı çıkmıyoruz. Hani. Hı hı. Ama LG ve Huawei telefonları getirmedi. Huawei neden getirmediğini anlayabiliyorum. Telefonun maliyeti yüksek Nexus 6 Pen'in ama LG niye Nexus 5X'i getirmedi? Onu tam olarak çözebilmiş
değilmişiz. İşte kendi telefonlarının büyük ihtimal bacağına sıkmasın diye getirmemişlerdir.
Belki de hani pazarlama tarafında kendi markasını taşıyan telefonlara daha fazla konsantre olmak adına da...
Bir de onlar pazarlamada öksüz kalıyorlar o telefonlar. Şimdi evet. Google sahiplenmiyor o ülkede. LG de öyle çok bağırmak istemiyorlar Nexus bende, Nexus bende diye. Öyle bir ortada kalan telefon olur. Markete gidip bulursan alıyorsun işte.
Doğru söylüyorsun.
Öyle bir durum var.
Sıradaki haberimiz Huawei cephesinden arkadaşlar. Huawei'in aslında yaklaşık bir yıldır konuşuyoruz bunu. Kendi işletim sistemi geliştirme çalışmalarının olduğunu ama nedense son bir haftadır baya baya gündeme gelmeye başladı. Bu B planı olarak Huawei'in arka tarafta bir ekip kurduğu ve ciddi bir yatırımla işletim sistemi geliştirmeye başladı. Linux tabanlı, Linux üzerinde bir işletim sistemi geliştirmeye başladığı söyleniyor. Yani halihazırda Samsung bunu deniyor şu an. Tizen işletim sistemi var. Gerek akıllı saatlerinde olsun, gerek akıllı televizyonlarında, hatta çeşitli akıllı ev ürünlerinde bunu kullanıyor. Birkaç tane telefon da var hatta.
Diri seyis telefon da var.
Ama tabii burada temel sorun uygulama desteği. Uygulama olmadığı sürece bu platformlar çok fazla anlam ifade etmiyor. Hatta Tizen uygulama tarafında da belli bir olgunluk seviyesine doğru ilerlese bile aslında çok bahtiyar görünmüyor. Dolayısıyla Huawei'nin ne yapacağını bilmiyorum ama olur da şimdi Çinli bir firma olduğu için bunlar. Çin hükümeti de aslında bunları zorluyor olabilir. Sonucunda çok dışa çok bağımlı olmayın. Yarın öbür gün Amerika o tarafta sizlere desteği keser. Başka bir aksiyon alırsa
şey
yarın
öyle kalmayın
diyor olabilir.
Dijital sistem üstünde çalışmaları kötü değil. Çalışıp arka planını hazırda tutmak isteyebilirler. İlla telefon üretecekler diye bir şey yok. Sonuçta Huawei dediğimiz firmada arkadaşlar akıllı saat veya diğer akıllı cihaz üreten bir firma. Burada bunu kullanmak isteyebilir. Sonuçta saatlerde biliyorsun Google'ın Google Wear platformunun pek işe yaramadığı, üreticiler tarafında memnuniyet oluşturmadı, tüketiciyi de yakalayamadığı açık.
Zaten en son ortada. Ne zaman duydun yeni bir Android veri tabanlı bir
saat haberi? Görmedik yani. Ne yazık ki öyle bir durum da söz konusu.
En güzeli Gear.
Evet, Samsung tarafından geldi. İşte bu tarafta kendi ihtiyaçlarını görecek bir saat işletim sistemi için kullanabilir mesela. Niye olmasın?
Tek başına da işte bir saat için yaparlar mı o işe, yatırıma girerler mi ondan emin değilim. Çünkü saat pazarı çok dar.
Ya çok büyük şirketler arka planda şimdi saatte kullanırsın herhalde. Daha sonrasında ufak bir telefona çıkartırsın ama en azından bir geliştiricileri bir yere çekmeyi başlamalısın diye düşünüyorum.
İşte telefonla başlamak çok riskli. Yani geliştiricilere ne kadar yatırım yapacaklar? Çünkü Apple'ın her etkinliğinde en başta biz ilk ne duyuyoruz? İşte geliştiricilere 20 milyar dolar harcıyor. Şu kadar para evet. Vertiyor. Dolayısıyla belki hükümet desteğiyle bu işlere girebilirler. Onları da bilmiyoruz açıkçası.
Evet ya şimdi zaten her şey geliştiricide de etmiyor. Niye dersen biz en son bu Q serisi çıkmadan önce, Z serisi çıkmadan önce BlackBerry ile Hollanda'ya gittik. Amsterdam'da çok güzel bir sunum yaptılar. Geliştiriciler salonu doldurmuşlar. Oo bağırıyorlar. En çok kazanan geliştirici, en iyi uygulama geliştiren geliştirici. Biz geliştiricimizle beraber yürüyeceğiz. Z serisi, Q serisi, BlackBerry o manyak gibi geliyor falan filan. Battılar. Yani her şey geliştirici veya o kitleye sahip olmak da değil yani. Orada farklı dinamikler var. İyi cihaz.
Her şeyle teknikar olması gerekiyor.
Evet. Ve bir şekilde işte o goy goya gelecek adamlar. Yani birazcık hype yaratman lazım.
Yani BlackBerry Z serisi onların işte en büyük handikapı neydi? Çok değerini çok üstün fiyatlandırmaya sahip
bir
olması.
Bir de pil yoktu alet. Ya şak diye bitiyordu. Günün yarısında biten ilk telefonlardan biriydi o dönem için yani.
Bir de kullanıcı arayüzü evet. Çok kötüydü. Yani sağdan çekiyorsun başka soldan bir şey, soldan çekiyorsun başka, yukarıdan aşağıdan başka tepkiler veren bir işletim sistemi vardı. Aynen. Huawei cephesinde iki kısa haberimiz daha var. Birincisi Huawei eski Apple tasarımcısının yazılım arayüzü, kullanıcı arayüzü tasarımcısı Abigail Brody'yi transfer etmiş ve biliyorsun Huawei telefonlarının en büyük handikapı yazılım arayüzlerinin hem çok fazla iOS var olması hem de ciddi sıkıntıları olması.
Şimdi daha çok benzeyecek. Sıkıntısı olup
aslında tam tersi olacakmış. Yani bu abla geldikten sonra ilk karar şey olmuş, Android'in doğasına daha fazla yaklaşmalıyız, daha fazla materyal tasarıma entegre olmalıyız demiş. Hatta ilk ekleyici özellikle AppDrawer, yani uygulama çekmecesi olacakmış. Yani bildiğimiz
ya
uygulama.
Kadın zaten şeyden...
Doğru yolu görmüş.
Yani gelince şey demiştir ya, yapmayın arkadaşlar, taklit bu.
Benim ya bunu
yaptım,
ben yaptım zaten.
Aynen, bunu ben yaptım, olmadı bu falan demiştir burada.
Yani bu hanım ablamızın etkisinde görebileceğimiz ilk Emotion UI arayüz güncellemesi, büyük güncellemeyi de Eylül ayında verecekmiş Huawei. Umarız katkısı olur ama daha ziyade orta uzun vadede etkisini hissedeceğiz.
Uygulama çekmecesi olarak da söyleyebileceğim benim o altlı uygulamaların destelendiği kısım çok büyük kolaylık sağlıyor. Alıştıktan aynen. Sonra ikonların ekrana dizilmesi inan böyle insanda şey gına yaratıyor yani sürekli olarak.
Ya ben de bir türlü ona alışamadım. Ana sayfalar arasında geçip uygulama bulma olayı. Hala o menüyü göz alıyor açıkçası. Belki alışkanlık belki değil bilmiyorum ama benim de şu an için arzu ettiğim tasarım genelde o yönde. Huawei bu arada son haberimizde Huawei ile ilgili olarak satış öngörüsünde bir revize etmişler satış öngörüsünü. 140 ila 160 milyon arasında beklentileri varmış bu sene için. Şimdi onu 120 milyona kadar çekmişler açıkçası. Bu da muhtemelen Huawei gibi firma bile Çin'deki en büyük üretici olarak satış öngörüsünde bir gerilemeye gidiyorsa diğer tüm üreticiler için aslında durumu çok parlak olmadığını
söylüyoruz. Dünya nereye gidiyor çok merak ediyorum Erdis. Amerika için yine kötü sinyaller var diyorlar. Çin için zaten uzun zamandır duraksamaya girdi, gerileyecek diyorlar. İngiltere oylama yaptı, sterlin çakıldı biliyorsun.
Aynen öyle.
Garip grup durumlar var.
Daha İngiltere'nin tam olarak neyi etkileyeceğini bilmiyoruz şimdi. O ya, dalgalanma ne yapacak?
Ben çıkacaklarını hala düşünmüyorum.
Neyin?
Çıkacaklarını hala Avrupa Birliği'nden düşünmüyorum İngiltere'nin.
Valla referandumdan çıkalım o şey oldu. Hatta başbakan istifa edeceğini açıkladı. Bilmiyorum sonucu nereye doğru gidecek ama.
Başbakan da beklemiyordu herhalde.
Ama zaten teknik olarak baktığın zaman adamlar evet Avrupa Birliği'nin parçası ama ne Schengen üye, kendi vizesi var. Ne para birimini kullanıyor vesaire vesaire. Bakalım umarım herkes için hayırlısı
kendi
olur.
Kendi bağımsızlığını koruyarak koruyor yani.
Benim orada merak ettiğim konu şu. Büyük Britanya biliyorsun bir topluluk aslında 4 farklı ülkeden bahsedebiliriz işte. İngiltere, İskoçya ve İrlanda gibi. İskoçya ve İrlanda Avrupa Birliği'ne kalmalıyız tarafında oy kullanan taraf. Acaba bu ayrılmadan sonra kendi içinde bir ayrılık yaşarlar mı onu merak ediyorum.
Ya şöyle biliyorsun bir referandum da olmuştu orada İskoçya tarafında ve İngiltere'ye bağlı kalalım oylaması çıktı. Halk istiyor İngiltere'ye
i̇şte,
bağlı kalmak.
Avrupa Birliği'nin parçası olmayan bir İngiltere'ye bağlı kalmak isterler mi? Bir de işin o tarafına bakmak
lazım. Ya şimdi
lazım.
Şöyle bir şey var. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılsa bile emin ol ne vize uygulamasına tabi olacak, ne gümrükte falan o kadar sıkıntı yaşayacak. Yine aynen devam edecektir.
Roy Taylor var AMD'nin.
Yani bizim gibi olmazlar.
Roy Taylor var AMD'nin kıdemli başkan yardımcısı. O da İngiliz vatandaşı. Çok güzel bir şey yapmış. Diyor ki ben diyor halkların özgürlüğü taraftarıyım diyor. Halk bunu istiyorsa böyle olmalı diyor İngiliz vatandaşı olarak. Her İngiltere tek başına kalsa bile diyor Adele diyor şarkı söylemeye devam eder diyor. Oxford ve Cambridge üniversitelerimiz inovasyon yapmaya devam eder diyor.
Sen onu söylüyorsun.
İşte Rolls Royce'de uçak motorları yaparak dünyaya güç vermeye devam eder diyor.
Çapta umurumda Avrupa diyor zaten. Aynen yani. Kısacası.
Huawei tarafında son olarak şunu da söyleyelim. P9 ve P9 Plus şimdiye kadar yaklaşık 3 milyon adet satmış. Aynı süre zarfında P8'e kıyaslandığında amiral gemi telefonu olarak satışlarda %130'da varan bir artış yaşamışlar ki zaten P9'un da başarısı ortada.
P9 güzel bir telefon.
Tamam. P9 Plus daha da güzel bir telefon.
Evet, P9 Plus mükemmel bir telefon. Benim aslında istediğim telefon o ama mecbur P9'umuz var onu kullanıyoruz. Ona da şükür.
Ki Çin'de de senin için ben fiyat sorduğumda $400 civarında mağazalarda bulunabiliyor denmişti. Ki $400 işte pasaport kaydı falan dersen 1500 liraya yapmıyor.
Evet, ben en son senden sonra bir de araştırdım. 1800-1900 liraya geliyor.
Türkiye'de mi?
Yok. Çin'de almak istersen telefon P9 Plus. Ama size söyleyeyim yani eğer P9 serisi kullanmak istiyorsanız P9 Plus'la başlayın.
O çünkü telefon gerçekten
farklı bir şey. P9 da çok güzel bu arada.
Ben ama işte üzerine 3D Touch gelmesi, çift hoparlör olayı, daha
büyük ekran, daha OLED, büyük ekran, daha iyi pil. Yani bir sürü özellikle geliyor Plus.
Yine Çin üretici söz konusu Meizu. Şimdi ben diyoruz ya Xiaomi, Meizu bunlar büyüyen firmalar ama bir türlü global pazarı açılamıyorlar. Ülkelerde ofisleşemiyorlar. Resmi olan telefonlar gelmiyor. İşte gelmemesinin nedenlerinden birisi de bu. Qualcomm'dan Meizu'ya bir dava. Qualcomm diyor ki Meizu'nun cihazlarında kullandığı teknik platforma bağlı olarak benim 3G ve 4G patentlerimi ihlal eden bir takım durumlar söz konusu. Benzer sıkıntıları Ericsson'la Xiaomi'de yaşamıştı özellikle Hindistan pazarında. Sonra kendileri alanında anlaşarak muhtemelen Xiaomi belli bir bedeli ödemeyi kabul etmişti. Çözmüşlerdi onu. Bu tür firmaların, Çinli firmaların tek tek ülke ülke bu sorunları çözmesi gerekecek gibi görünüyor açılan dava itibariyle.
Çözemezler. Kendi işlerinde bir sürü patenti ihlal edip kopya tasarımlarla bir şeyler yapıyorlar, satıyorlar. Yazılım kısmında da zaten 50 bin tane sorunları var. Türkiye ofisi olmayan bir firmanın Türkiye'de GSM operatörleriyle süper sorunsuz çalışması da imkansızlardı. Bunu da söyleyeyim. Burada çok önemli testler yapmaları, sağdan bilgi toplamaları lazım ki bunu yapmıyorlar. Günün sonunda işte Çin'e sıkışıp kalıyorlar.
Kalıyorlar. Kaldı ki şimdi Meizu yine milyonlarca satan, çok satan telefon üreticilerinden bir tanesi. Ama bütün telefonlarında ya MediaTek, üst seviye cihazlarında da MediaTek veya Samsung Exynos platformu var. Qualcomm'un oradan da bir garezi olabilir. Bir kırbacı da oradan vuruyorlar.
Sonuçta adamın hakkını yiyorsa da parasını ödemek zorunda tabii, yani. Teknoloji sonucunda, geliştirmek ayrı bir konu.
Sonucunda hani patent ihlal ettiyse, gerçekten böyle bir durum söz konusuysa hakkını vereceksin.
Evet.
Pek çok aslında şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz arka planda ne olduğunu tam bilmiyoruz ama pek çok firma arasında gizli ya da kamuya mal olmuş patent anlaşmaları var.
Var.
Adam bunun farkındaysa diyor ki her sattığım bir yerden sana yarım dolar vereyim. Sen beni sıkıştırma ben ülkeleri açılabilirim tarzında anlaşmalar yapabiliyorlar. Bu hafta Çin dünyasında gelişmeler fazla. Le Eco bizim için önemli. Eski Le TV bize de bir test örneği yolladılar. Evet. Helio X'in platformunu kullanan. Onu da yakın zamanda incelemesini paylaşacağız arkadaşlar. Amiral gemi telefonları Le Max var ki Snapdragon 820 ilk cihazda bunun birinci varyasyonuydu ki CES fuarında biz onun bir videosunu çekmiştik. Hem ana sayfamız hem de Donanım Haber'in YouTube kanalında bulabilirsiniz. Şimdi bu ayın sonuna doğru Le Max 2 Pro geliyor. Snapdragon 821 ki 821'in 820'den en büyük farkı büyük çekirdek, yani performans çekirdeklerinin frekansının 2.15 GHz'den 2.3 GHz'e çıkması. Ve aynı zamanda bu telefon, az önce dedik ya 6 GB olacak Note 7, sen 16-32 diye gider mi diye sordun. 16'dan önce muhtemelen 8'i göreceğiz gibi bu telefonda çünkü 8 GB RAM olacakmış.
Evet, aynı zamanda bu telefonun güzel özelliklerine biri 128 GB dahili hafıza. Burada standart olarak gibi gelecek gibi görünüyor. Zaten Leico, Eco kelimesinden aslında bilmiyorum oradan vurgu yapıyorlar ama uygun fiyatlı telefonlar bunlar.
Yani evet büyük markalarla kıyaslandığınızda evet, uygun fiyatlı. Bir de bunlar geçtiğimiz aylarda Çin'de bir sunum yaptılar. Yeni ürün lansmanı Mesut. Biraz böyle Apple var bir lansmanda ama adam pat arka arka. Önce amiral gemi telefonu, daha sonra amiral gemi televizyon. Sonra ne geldi biliyor musun? Diyoruz Apple kendi arabasını yapacak mı diye. Kendi elektrikli otomobillerini gösterdiler bir de. Bu Faraday Future diye bir marka var ya Amerika menşeli. Onlar da kendi bir iş ortaklığı olabilir arka planda. Onların teknolojilerini kullandığı söyleniyor.
Garip bir firma. Zaten Le Eco Pro'ya baktığında da bizdeki test örneğine. Mesela onun da USB Type-C porttan ses çıkışı alıyorsun. Böyle yenilikçi. Sektörde ilk yapıyorlar
evet,
birçok
aynen
şey.
Öyle.
Biz biliyorsun ilk telefonları test ettiğimizde de ses yongasıyla ekranı falan yine özel bir telefon. 2K ekranı ilk kullanan firmalardan bir tanesi.
Daha çok Vivo'ydu ama 3 aşağı 5 yukarı benzer evet. Konseptten bahsedebiliriz burada. Aynı zamanda bu markanın Aston Martin'le de bir işbirliği var. Otomobil dünyasında CEO'ların, kurucuların ayrı bir ilgi ve alakası olduğunu zaten biliyoruz. Orta uzun vadede kendi elektrikli otomobillerini piyasaya süreceklerini açıkladılar. Yani 4 kolon televizyon yapıyor, otomobil yapıyor. Gerçi evet. Xiaomi'de geçen gün katlanabilir elektrikli bisikletini duyurduk. Çinliler acayip ya.
Gerçi telefonun yazılımına bakıyorsunuz çöp. Hala da 50 milyon tane sorunu var ama.
Ama hangi Çinli firmanın yazılımı da mükemmel diyebilirsin. Evet, hepsinde
zaten en büyük sorunları var. O. Yazılım sıkıntısı.
Apple tarafında kernel'ın şifrelenmesi, şifrelenmemesi olayını tartışmış ve bunun güvenli etkilerini zaten programın başında anlatmıştık arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da 500 milyoncu kullanıcının kutlaması şerefinde Mark Zuckerberg'le bir fotoğraf paylaştı, özel fotoğraf. Orada 500 milyon Instagram kullanıcısından ziyade Mark Zuckerberg'in bilgisayarında kameranın bantlanmış, mikrofonun bantlanmış ve e-mail istenmiş olarak Thunderbird'ın kullanılmış olması bayağı bir tartışıldı. Özellikle güvenlik endişelerinden dolayı.
Adamın kendi dinliyor zaten. O yüzden biliyor bu işleri.
Aslında biraz anlatalım nasıl dinlediğinde.
Evet, daha öncesinde biz haberini de yaptık. Sitemizde yer verdik. Dünyada da çok tartışıldı. Eğer Facebook uygulamasına gidip mikrofonu kullanma izni verirseniz arkadaşlar, sizin sürekli olarak ortam konuşmalarınızı dinleyerek oradaki anahtar kelimelere bakıyor. Daha sonrasında ise size konuştuğunuz, ilgi duyduğunuz konularla ilgili içerikler göstermeye başlıyor. Reklamlar göstermeye başlıyor. Adamı kendisi bildiği için işte milletin nasıl dinlendiğini, kendisinin bir sözü de dünyada sansasyona neden olabilir bir firma hakkındaki. O yüzden de kapatmış her yerini.
Sorduğun zaman aslında daha önce Siri ve Cortana için acaba aktif olmadığı zamanlarda dinliyorlar mı diye bir takım tartışmalar meydana gelmemişti. Teknik olarak şu açıklamayı getiriyorlar. Daha iyi kullanıcı deneyimi için neler konuşulduğunu anlamak ve ona göre tepki vermek istiyoruz.
Sizi dinliyoruz.
Aynen, sizi dinliyoruz. Sizin önem veriyoruz tarzında. Ama tabii şöyle bir durum söz konusu. Bu tür adamlar biliyorsun çok fazla göz önünde oldukları için genelde kötü hedeflerinde hedefte olabiliyorlar. Ama tabii bantlama yöntemi yerine işte televizyonlardaki webcamlerde olduğu gibi belki oraya bir kapak yöntemiyle bir şeyler yapılabilir ama seninle daha önce de konuştuk. Öyle bir kapak koyduğun zaman da dizüstü bilgisayarları bu inceliğe ya da bu çerçeve kalınlığına getiremiyorsun.
Bir de garantiyle ilgili sıkıntılar var. Kapak kırıldı, garantiye mi götür, ne yapacaksın vesaire tarzında sorunlar devam eder. Yapmış işte, siz de yapın demek istiyor aslında. Buradan önlem almak lazım.
Ya en azından kendisi, bu abimiz WhatsApp'ın sahibi, Instagram'ın sahibi, Facebook'un sahibi, Oculus'un sahibi. Bir takım endişeleri var ki kapatmış bunları. Acaba bunlar çok özel böyle hani Facebook'un geleceğini tartıştığı toplantılarda falan nasıl bir ortamda yapıyorlar? Yerin 100 kat altında girip hiç dinlenmeyecek bir ortamda mı toplantı yapıyorlar? Çünkü
paranoya olmuşlardır ya, değil mi? Değişik bir şekilde.
Yani bu firmalar biliyorsun yeni bir ürün geliştirmeden önce şirket içi haberleşme sistemleri geliştiriyorlar kendi aralarında. Nasıl yazışalım, hangi arayüzü kullanalım tarzında. Kim bilir arka planda nasıl güvenlik önlemleri vardır. Biz 256 bir şifrelemeden bahsediyoruz. Belki bunlarda 1256 bir şifreleme vardır da dünyanın bütün güçleri bir araya gelse kıramayacakları.
Sonuçta
bir...
Sonuçta kendi mesajlaşma uygulamasını yazabilecek yetenekli, kabiliyetli adamlar yani. Niye yapmasınlar?
İşte bunlardaki en büyük sıkıntı da şu. Onları yazan adamlar başka bir şirkete geçtiği zaman evet fair play anlaşması oluyor, bir takım yasal yükümlülüklere bağlıyorlar ama hep kafada soru işareti kalır ya. Değil mi? Öyle bir durum söz konusu. Son haberimiz tuhaf bir haber. İlginç bir haber olduğu için hatta videosu da var. Paylaşmak istedim arkadaşlar. KFC, Facebook zincirlerinden bir tanesi. Tavuk ürünleri veren firmalardan bir tanesi.
Kıllı tavuklarıyla Türkiye'de dinler. Ben ne zaman alsak bir şekilde bir kılmılık görüyorum. Midem bulanıyor vallahi. Artık yemiyorum.
KFC özellikle Hindistan'da yeni bir hizmete başlamış. Beşi bir arada Mealbox adı verilen yemek kutusunu alırsanız arkadaşlar, bu kutuların hepsinde olmasa bile şanslı kullanıcılara denk gelecek kutularda entegre bir powerbank koymuşlar. Tavuk yerken tavuğu yediğin kutunun yanında bir USB portu var. Orada hani yemin yerken telefon üzerinden bir şey izlemeye çalışıyorsan pilin bitecek korkusu varsa ona takıp şarj edebiliyorsun.
Güzel düşünce.
Farklı kafada insanlar var ya, evet. Değil mi? Böyle değişik şeyler düşünebilen. Bunun bir benzerini daha önce aslında McDonald's'a denilmiş. KFC şimdi Hindistan'da deniyor. Zamanla başka ülkelere yayılır
Starbucks
bilmiyorum ama.
Starbucks yapmıştı, masalara koymuştu powerbankleri.
Starbucks çok ilginç. Ben son Amerika seyahatimde masalarda şey vardı. San Francisco'yu Kaliforniya bölgesi özellikle elektrik konusunda, işte elektrikli otomobiller, alternatif enerji konusunda çok ciddi yatırım yapan bölgelerden bir tanesi. Starbucks dükkanlarında artık kablosuz şarj istasyonları var. Genelde belli Starbucks mağazalarında artık büyük masalar ahşap yapmışlar. Ortada bildiğiniz hani Samsung'un gibi benzer bir istasyon var. Onun üzerine koyuyorsun, şarj oluyor. Alttan bakayım dedim. Bildiğin hani kabloları gizlemişler. O istasyon hava alsın diye de alttan havalandırma kanalı açmış. Çünkü onları ısınabilen ürünler, şarj aletleri olduğu için. Kullanım kolaylığı sağlıyor musun? Yani kahveni içerken mesela, yemeğini yerken aman adaptörümü çıkayım çantadan, aman bilmem ne yapayım derdine girmeden telefonu da yan tarafa bırakıyorsun.
Zaten kablosuz şarjın yaygınlaşması için işte bu tip yerlerde kullanım alanının oluşması lazım. Herhalde iPhone'da kablosuz şarja geçene kadar çok da yaygınlaştığını
görmeyeceğiz. Ama ben tabii orada şeyi merak ediyorum. Starbucks'ta şöyle bir durum söz konusu oldu. İnsanlar hani bedava interneti kullanabilmek, onların söylediğine göre bedava interneti kullanabilmek ve sürekli aletle şarj edebilmek için bir bardak kahve oluyor diyor Starbucks yetkilileri. 3 dolar ödeyip kahve aldıktan sonra diyor, sabahtan akşama kadar Starbucks'taki bir kişi koltuğunu ihlal ediyor. Yani ya da orayı dolduruyor diyor. Dolayısıyla Amerika'daki pek çok aslında Starbucks'ta prizlerin sayısını ya azalttılar ya da komple kaldırdılar.
Koltukları kaldırdılar.
Koltukları da kaldırdılar.
Ya, sen şimdi ne diyorsun?
Kablosuz şarj istasyonu ama o şunu da söyleyeyim, o kablolu şarj istasyonunu yapabildiğiniz masalarda genelde koltuk yok. Ayakta yemek tüketimine yönelik masalar. Dolayısıyla bilmiyorum Starbucks'ın daha önceki o önlemlerini olumlu ya da olumsuz etkisi ya da katkısı olur mu?
Bilmiyorum. İnsanlar eninde sonunda işte Amerika'da da olsa nerede olursa olsun kötüye kullanmaya başlıyorlar bu tip
olanakları. Yani özellikle son olarak şunu söyleyeyim, bu Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling'in kitaplar piyasaya çıkmadan önce ekonomik olarak çok kötü durumda oldu. Hatta kitapları elektrik faturasını ödeyemediği için ya da az elektrik faturası gelsin diye kafeteryalarda yazdı. Çok uzun süre önce zaten gündeme gelmişti. Böyle durumlarda söz konusu.
Evet.
Evet, bu haberimiz mobilitenin bu haftaki bölümünün son haberiydi. Umuyorum ki bundan sonraki haftalar boyunca en az 3-5 haftalar düzenli yayınlayalım.
Aylık aralar vermeyiz, evet.
Aydın ayı yayınlanan program olmasını açıkçası istemiyoruz. Bizden şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşene kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.